Ayrım 12. Ana baba öğretmen el kitabı. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, Doktor Özlem Sürücü. Sayfa 151. Sınavlar ve diğer değerlendirme yöntemleri üzerinde yapılabilecek düzenlemeler. Sınavdaki amaç öğrencinin neyi bildiğinin ölçülmesidir. Özel bir sınav tipinde ne kadar iyi olduğunun ölçülmesi değildir. 1. Ek sınav zamanı verilmesi. DEHB olan pek çok öğrenci için testlere, özel projelere, ev ödevlerine ek zaman vermek onların sınıfa uyumuna katkıda bulunur. Sınav sırasında ek zaman vermek uygun bir yaklaşımdır. Ancak ilköğretimin ikinci kademesinde ve lisede uygulamada bazı güçlükler olabilir. Sınavları bitirmek için bağımsız ek süre bulmak güçtür. Sınav süresinin bitiminde başka bir ders başlayacağından sonraki dersi kaçıracaktır. Önemli bir sorun da kendisine ayrıcalık tanınmasının diğer çocuklar tarafından öğrenilmesidir. Bu arkadaşların öfkesine, alay etmesine, küçümsemesine neden olabilir. Bu sorunlar uygun bir şekilde ele alınabilirse ek süre vermek işe yarayan bir yaklaşım olabilmektedir. 2. Daha az soru üzerinden değerlendirme yapılması. Sınav için ek süre vermeye göre uygulama açısından daha kolay bir yaklaşımdır. Diğer öğrencilerin fark etmeyecekleri, dolayısıyla çocukların daha rahat edecekleri bir uygulamadır. Sınav 10 sorudan oluşuyorsa, DEHB olan çocuğun sınav kağıdı 5 soru üzerinden değerlendirilir. Sınavdan önce öğretmen çocukla konuşarak bu konuda anlaşırsa, çocuk sınavda en iyi yapabildiği 5 soru için uğraşacaktır. 3. Uygun bir sınav ortamının sağlanması. DEHB olan çocuklar sınav için gürültülü olmayan sakin bir ortama gereksinim duyarlar. Bu tür çocuklar sınav sonrasında sınıfta dikkatlerinin en az dağılacağı yerde oturtulmalı ve sınav sırasında sakin bir ortam sağlanmalıdır. Bu önlemler yeterli gelmiyorsa bu çocukların sınavları kütüphanede, rehberlik servisinde ya da uygun bir odada yapılabilir. 4. Sınav sorularının basit ve anlaşılır bir dille hazırlanması, sorunun yükleminin daha koyu ya da altı çizili olarak verilmesi. Hangisi nokta nokta değildir? Hangisi yanlıştır şeklinde. 5. Okuma güçlüğü çocuklar için sınav sorularının öğretmen ya da bir yardımcı tarafından okunması. 6. Öğrencinin gerçek bilgisini test etmek için sınav şeklinin değiştirilmesi. Bu öğrenciler konuları bilseler bile işlem hızları ve bilgiyi hatırlamadaki yavaşlıkları, sözel ifade becerileri ve belleklerindeki zayıflık nedeniyle sınavlarda başarılı olamayabilirler. Bazı sınav yöntemleri sadece DEHB olan öğrenciler için değil, bütün öğrenciler için çok daha güçtür. Bilgiyi hazırlıksız olarak çağırmayı gerektiren klasik sınavlar, bilgiyi tanımayı gerektiren sınavlardan daha zordur. DEHB olan öğrenciler için belleği canlandırmayı sağlayan ipucu kelimelerin verildiği test şekli daha uygundur. A. Çoktan seçmeli ya da doğru yanlış soruların sorulması. Bilgiyi işleme hızı ve bilginin yavaş hatırlanmasının bir problem olmasından dolayı bu tip sorular sorulmasında yarar vardır. Dürtüsel olan daha çok küçük çocuklar için bu tip sorular işlemeyebilir. Bütün seçenekleri okumaksızın cevap verebilirler. B. Kelime bankaları kullanılması. Doğru cevabın seçileceği bir kelime listesi veya cevapların eşleştirilmesini, karşılaştırılmasını gerektiren iki sütunu içeren kelime bankalarının kullanılması önerilmektedir. Depolanmış bilgi kolayca hatırlanamadığından, kelime bankası onların bilgilerini doğru bir şekilde ölçmek için iyi bir yoldur. Kelimeler öğrencilere görsel bir suflörlük sağlar. C. Uzun deneme türü sınavlardan kaçınılması. Özellikle öğrencinin sözel ifadesinde yetersizlik varsa, konuyu iyi bilse bile bunların düzenli biçimde ifade etmekte zorluk çekebilir. Bu tür sınavlar yapılacaksa tartışılacak olan anahtar konular bir kelime bankası halinde öğrenciye sağlanmalıdır. D. Klasik sınavlarda birbirinin yerine geçebilecek farklı soru seçeneklerinin sunulması. Çocuk hangisini yapabileceğini düşünüyorsa o soruyu yanıtlar. Örneğin, Türkçe dersinde okuma parçası ile ilgili sorunun iki farklı seçeneği olabilir. Öykünün kahramanının özellikleri nelerdir ya da öykünün ana fikri nedir gibi. E. Testlerin kısaltılmış formlarının uygulanması. DEHB olan çocuklar için daha az soru ile test edilmeleri diğer bir yaklaşım olabilir. F. Sözlü sınav uygulanması. Çok ciddi yazı problemi olan öğrenciler yazılı sınavdan geçemezler. Bu öğrenciler sözlü sınavda daha iyidirler. Bazen öğretmen soruları okur ve öğrenci sözel olarak cevap verir. Diğer alternatif de öğrencinin soruları okuması ve bir teybe ya da bir yazıcıya dikte etmesidir. 7. Not verme yöntemlerinin düzenlenmesi. Öğrencinin öğrenme sorununu cezalandırmayan not verme yöntemleri geliştirmek gerekir. A. Öğrencinin en düşük sınav notunun değerlendirmeye alınmaması. B. Yazılı ödevde yazım hatalarının değerlendirilmemesi. Amaç çocuğun yazım kuralları bilgisini ölçmek değilse, yazılı sınavlardaki yazım hatalarını değerlendirmeye almamak uygundur. Yazım, ödevin en önemli kısmı ise yazım kılavuzu kullanmasına izin verilir, hatalı kelimeleri düzelterek daha iyi bir not almasına olanak sağlanır. C. Öğrencinin notunu yükseltmesini sağlayacak yaklaşımlara izin verilmesi. Öğrenci çalışma veya projeleri tamamlayarak sınavdaki hatalarını düzelterek fazladan puan kazanabilir. Bu yöntem özellikle sınıfta kalma tehlikesi varsa kullanılmalıdır. Mümkünse fazla puan toplayabileceği konularla ilgili yaratıcı projeler belirlenir. Tarih dersi için savaşa katılmış emekli bir askerle görüşmesi, yabancı dil dersi için o dili konuşan birisiyle görüşmesini teybe alması, dersle ilgili konularda gazetelerden resimler, makaleler kesmesi veya onların yapıştırdığı bir defter oluşturması. D. İyi bir çalışma için öğrenciye prim kazandırılması. Bir sınav notuna eklemek üzere prim puanları için kuponlar verilmesi. Örneğin öğrenci kitap anlatımını zamanında tamamlarsa final notuna eklenmek üzere 3 puan kazanabilir. Bir kompozisyonda yazım hatalarını düzeltmişse ya da testteki eksik problemlere ya da sorulara doğru cevap yazmışsa 5 puan verilebilir. İyi çalışma, gayret veya olumlu bir davranışı ödüllendirmek için ev ödevi kuponu verilmesi. Öğrenciler iyi bir çalışması için kazanmış olduğu ev ödevi kuponunu saklar, unuttuğu ya da yapamadığı bir ev ödevi için bu kartı kullanabilir. Bunu siz de başarabilirsiniz. DEHB olan çocuk ve gençler için sınavlar konusunda Türkiye'de sağlanan gelişmeler. 1. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu tanısı almış gençler, üniversite seçme sınavında ayrı bir salonda tek başlarına ve konu hakkında bilgilendirilmiş gözetmenler eşliğine girmektedirler. Bu hakkın tanınabilmesi için öğrencinin durumunu bildiren bir heyet raporunun alınması ve sınav başvuru belgelerine bu raporun eklenmesi gerekmektedir. 2. Bazı üniversiteler dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilerinin sınavlarını ayrı bir sınıfta yapıp sınav için ek süre tanımaktadırlar. Bu hakkın tanınabilmesi için öğrencinin durumunu bildiren bir raporun düzenlenmesi ve okul idaresine verilmesi gerekmektedir. 9. Bölüm. Bu bölüm uzman psikolog Betül Gündoğdu ile birlikte hazırlanmıştır. Davranış sorunları için okulda yapılabilecekler. Öğrenci destek ekibi, davranış analizi ve davranış müdahale planı, davranış sorunlarını önleyici yaklaşımlar, sınıf yönetimi, duygusal olarak güvenli bir çevre oluşturmak, uyum ve davranış sorunları için genel öneriler, davranış bildirim sistemleri, tedavi ile oluşan değişikliklerin okulda izlenmesi ve kaydedilmesi. Öğrenci destek ekibi. Öğrenciler okullarda çeşitli nedenlerle bazı davranış sorunları gösterebilirler. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu davranış sorunlarına yol açan nedenlerden birisidir. Okul ortamında bu tür sorunları olan öğrencilerin ele alınması için okulda bir öğrenci destek ekibi kurulmalıdır. Bu ekip okul yönetiminin bilgisinde çocuğun sırf öğretmeni ve okul danışmanından oluşur. Ana baba da gerektiğinde bu ekibe dahil edilir. Bu ekip öğrenciyi her yönüyle tanır, davranış sorunları için o öğrenciye özel müdahale planı oluşturur. Öğrenci, hekim, aile, okul yönetimi ve diğer öğretmenler arasındaki bağlantıyı sağlar. Okulda herhangi bir sorun yaşandığı zaman bu ekibe başvurulur. Öğrenciyi tanımayan bir öğretmen ya da bir idareci olaya öğrenci için en uygun olacak şekilde yaklaşmayabilir. Çocuğa davranışının nedenini sormak, tepkisel davranmak, azarlamak, hemen bir ceza vermek yerine önce destek ekibiyle görüşme yapılması sağlanmalıdır. Aileye çocukla ilgili bilgi vermek, aileden bilgi almak bu ekibin üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Çocuğu ve ailenin özelliklerini çok iyi tanımayan bir branş öğretmeni, kendi dersiyle ilgili bir problemi doğrudan aileye yansıttığında bazı ek sorunlar oluşabilmektedir. Öğrenci destek ekibi yaklaşımı bu tür sorunları önler. Sınıf öğretmeni dışındaki öğretmenlerin derslerinde yaşanan sorunlar için branş öğretmeni destek ekibiyle işbirliği yapmalıdır. Davranış sorunlarına tüm öğretmenlerin benzer bir tutumla yaklaşmaları çözüm şansını artırır. Öğrenci destek ekibi önce çocuğu tanımaya çalışır. Aileden bilgiler alınır, öğretmen görüşleri, gözlem formları, anekdot kayıtları gözden geçirilir. Toplanan bilgilere göre hekim yardımının alınıp alınmayacağına karar verilir. Hekim yardımına karar verilirse bu karar aileye gerekçeleriyle birlikte açıklanır. Hekim yardımının o aşamada gerekli olmadığına karar verilirse ekip davranış analizi yapar. Daha sonra bu analizden elde edilen bilgiler ışığında okul ve sınıf düzeyinde davranış müdahale planı hazırlar. Hekime yönlendirme yapıldıysa ve öğrenciye tanı konulduysa davranış müdahale planı hazırlanırken hekimle işbirliği yapılmalıdır. Davranış analizi. Davranış analizi tekniğinde davranışlar bir süreç içerisinde öncesi ve sonrası ile bir bütün olarak incelenir. Bu teknik, davranışları daha iyi anlamayı ve en uygun yaklaşım planının yapılabilmesini sağlar. Davranıştan önceki olaylar ya da sonuçlar değiştirilerek davranışların sıklığı azaltılabilir. Önlemek her zaman daha kolay ve daha etkilidir. Davranış analizinde üzerinde durulan konular. Davranış, sorun olan davranış nedir? Bağlam, davranış nerede, ne zaman ve kiminle ilişki içindeyken oldu? Öncül ya da tetikleyiciler, davranıştan hemen önce onu tetikleyen ne oldu? İlişkili faktörler, davranışla ilişkili olabilecek faktörler, ev ortamı, ilaç saati, ilaç dozu. Davranışın işlevi, davranışın amacı nedir, çocuğa ne sağlamaktadır? Öğretmenin yanıtı, davranış karşısında öğretmen ne yaptı? Çocuğun tepkisi, öğretmenin tepkisinden sonra çocuk ne yaptı? Davranışın sürekliliği, davranışın sürekli olmasının nedenleri nelerdir? Ödüller, davranışın oluşmasını önleyebilecek sonuçlar, olumlu pekiştiriciler. Daha önceki uygulamalar, benzer davranışlar için daha önce hangi yaklaşımlar denendi, hangileri en fazla işe yaradı? Bir davranış analizi örneği. Konu. DEHB tanısıyla izlenen ve ilaç kullanmakta olan lise birinci sınıf öğrencisi bir derste öğretmenle tartışmış ve küfür etmiştir. Bu davranışın yukarıda sunulan plana göre analizi. 1. Davranış. Sorun olan davranış nedir? Öğretmenin isteğini yerine getirmemek, öğretmene karşılık vermek, tartışma çıkarmak ve küfür etmek. 2. Bağlam. Davranış nerede, ne zaman ve kiminle ilişki içindeyken oldu? Matematik dersinde 3. ders saat 11:30 matematik öğretmeni. 3. Öncül ya da tetikleyici. Davranıştan hemen önce onu tetikleyen ne oldu? Tetikleyiciyi bulabilmek ve ortadan kaldırmak davranışla başa çıkmanın en etkili yollarından birisidir. Öğretmen öğrenciden bir gün önce ev ödevi alarak vermiş olduğu problemin çözümünü tahtaya yazmasını istemiştir. Öğrenci matematik ödevini neden yapamadığını açıklamaya çalışırken öğretmen, "Bahaneler uydurmayı bırak, tahtaya kalk ve problemi çöz. Ödevini yapmamış olmanın tek nedeni tembel olmandır." şeklinde bir yanıt vermiştir. Öğretmenin bu yanıtına gencin tepkisi karşılık vermek ve tartışmayı sürdürmek olmuştur. Bunun üzerine öğretmen, "Bebekler gibi davranıyorsun, eve dön de annen altını bağlasın." diyerek sınıf önünde ciddi aşağılanma ve utanma yaratmıştır. 4. İlişkili faktörler. Davranışla ilişkili olabilecek faktörler nelerdir? Ev ortamı, aile ilişkileri, ilaç saati ve dozu. İlaçla ilişkili olası faktörler. Çocuk ilacını sabah 7'de içmektedir ve saat 11:30'da ilacın etkisi azalmıştır. O sabah ilacını almayı unutmuş olabilir ya da ilaç dozu yeterli gelmeyebilir. Akşam maç izlediği için matematik ödevini yapamamıştır. Matematikte zorlanan bir öğrencidir. Okula gitmeden önce annesi banyoyu çok dağınık bıraktığı için söylenmiş ve karşılıklı bir atışma yaşanmıştır. Okula geldiğinde öfkesi devam etmektedir. Sonuç olarak öğrencinin uygun olmayan davranışı ile ilişkili olabilecek pek çok etmen söz konusudur. 5. Davranışın işlevi. Davranışın amacı nedir? Çocuğa ne sağlamaktadır? Uygun olmayan davranışlar öğrenciye yapmak istemediği bir şeyden kaçmayı ya da bir şeye ulaşmayı sağlar. Bu öğrenci matematik problemini nasıl çözeceğini bilmiyor ve sınıfın önünde mahcup olmak istemiyordu. O sırada öğretmene karşılık vererek ve saygısız davranarak tüm sınıfın onun problemi çözemeyeceğini anlamasına engel olmuştur. Öğrenciler, özellikle de ergenlik dönemlerindekiler, arkadaşlarının önünde aptal gibi görünmektense karşılık veren, öğretmenden çekinmeyen bir öğrenci gibi gözükmeyi tercih edebilirler. 6. Öğretmenin yanıtı ve çocuğun tepkisi. Davranış karşısında öğretmen ne yaptı? Öğretmenin tepkisinden sonra çocuk ne yaptı? Matematik ödevini neden yapamadığını açıklamaya çalışırken öğretmen sert ve kaba bir biçimde öğrencinin üzerine gidince gencin tepkisi karşılık vermek ve tartışmayı sürdürmek olmuştur. Bunun üzerine öğretmen, "Bebekler gibi davranıyorsun, eve dön de annen altını bağlasın." diyerek sınıf önünde ciddi aşağılanma ve utanma yaratmıştır. Gencin buna tepkisi ise öğretmene küfür etmektir. Daha sonra bu yüzden idareye gönderilmiştir. 8. Davranışın sürekliliğinin nedenleri. Davranışın sürekli olmasının nedenleri nelerdir? Matematikte çok zorlanıyor olması, aynı öğretmenle daha önce de çeşitli sorunlar yaşanmış ve olayın kişisel bir çatışmaya dönüşmüş olması. 9. Ödüller. Davranışın oluşmasını engelleyebilecek sonuçlar, olumlu pekiştiriciler nelerdir? Davranışı azaltacak olan ödüllerin ya da olumlu pekiştiricilerin her zaman somut bir şey olması gerekmez. Olumsuz bir sonucun ortadan kaldırılması da olumlu bir pekiştiricidir. Bu öğrenci için bundan sonra öğretmen tarafından sınıfın önünde utandırılmaması olumlu bir pekiştirici olacaktır. 10. Daha önceki uygulamalar. Benzer davranışlar için daha önce hangi yaklaşımlar denendi, hangileri en fazla işe yaradı? Daha önce benzer davranışlar nedeniyle 3 gün okuldan uzaklaştırma cezası verilmiş ama işe yaramamıştır. Bu tür yaklaşımlar tek başına uygulandıkları zaman öğrenciye sadece neyi yapmaması gerektiğini öğretir ama benzer bir durumla tekrar karşılaştığında nasıl başa çıkabileceğini öğretmez. Davranış müdahale planı. Öğrenci destek ekibi tarafından davranış analizi yapıldıktan sonra bu analizden edinilen bilgiler kullanılarak çocuğa ve duruma özel bir davranış müdahale planı oluşturulur. Bu planda öncüller, tetikleyiciler, ilişkili faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Planın asıl hedefi gelecekte benzer davranışların hiç oluşmamasıdır. Bu plan yapılırken çocuğun da katılımı iki nedenle çok önemlidir. Çocuklar kendilerinin katkıda bulundukları kararları uygularken daha fazla motive olurlar. Ayrıca bu yaklaşım çocuğun sorunlara uygun çözümler üretebilme becerisini geliştirir. İleride karşılaşacağı sorunlara ekibin desteği olmadan kendisi çözüm getirebilir. Davranış müdahale planı örneği. Yukarıda analizi verilmiş olan davranış için uygun müdahale planı şu şekilde olabilir. 1. Öğrencinin matematik problemini tahtada çözmeyi kabul etmemesi konusunda, daha sonra bu konuda konuşulacağı söylenerek başka bir öğrenciye söz verilebilir, uygun bir zamanda öğrenci ile konuşulur. Konuşmanın odak noktası ödevi niye yapmadığı değil, bundan sonra ödevi tam olarak getirmesi için neler yapabileceği olmalıdır. Görevi yerine getirmemenin nedenleri yerine çözüme odaklanmak hem öne sürülen sebepleri azaltır hem de öğrencinin çözüm konusunda sorumluluk almasını sağlar. 2. İlacın etkisi konusunda. Aileden çocuğun hekimiyle görüşmeleri istenir. Hekime ilaç kullanım çizelgesi, ders programı ve etkinlikle ilgili doldurulmuş formlar iletilir. Bu bilgilere göre gerekli düzenlemeler yapılır. 3. Ödevi yapmama konusunda. Çocukla birlikte çözüm üretmeye çalışmanın yanında aileyle konuşulup ödevlerin yapılıp yapılmadığını izlemeleri istenir. 4. Matematikte zorlanma konusunda. Matematiğe ilişkin özel bir öğrenme güçlüğü olup olmadığının araştırılması sağlanır. Yardımcı bir öğretmenden matematik konusunda destek alması önerilir. Matematik dersi içindeki tutumlar ve matematik ödevleri için haftalık rapor tutulmaya başlanır. 5. Sorun öğrencinin erişkinlerle çatışması ise, öğrenciyle bu çatışmayı önleyecek beceriler, öfke kontrolü, zor durumlarla baş etme becerileri konusunda çalışılır. 6. Sorun öğrencinin aileyle çatışması ise, ana babanın eğitim alması, aile destek grupları ve derneklere katılımı oluşturulur. Ana babaya konuyla ilgili okuma materyali temin edilir. 7. Sorun matematik öğretmeniyle çatışma ise, öğretmenle çocuklarda davranış sorunlarını tetikleyen ve önleyen yaklaşımlar konusunda konuşulur, okuma materyali temin edilir. Öğrenciyle, öğretmenle yaşanan zor durumlarda uygun davranışların neler olabileceği, öfkeyi ifade etmenin uygun yolları konuşulur. Öğrenci destek ekibi, sorun yaşanan öğretmen ve öğrencinin katılacağı bir toplantı yapılıp, sorunların devam etmemesi için yapılabilecekler konuşulur. Davranış sorunlarını önleyici yaklaşımlar. Okulda ortaya çıkan davranış sorunlarına yönelik en etkili yaklaşım önlemektir. Uygun olmayan davranışlara neden olan etmenlerin olabildiğince ortadan kaldırılması bu davranışların oluşumunu önleyecektir. Çocukların okuldaki istenmeyen davranışlarının en sık nedenleri. 1. Öğretmenle öğrenci arasında sıcak ve birebir ilişkinin olmaması. 2. Sınıf kurallarının yeterince açık olmaması. 3. Sınıfta düzen ve yapılandırmanın olmaması. 4. Teneffüsler ve diğer boş zamanlar için gerekli önlemlerin alınmamış olması. 5. Beklentilerin belirsiz ve anlaşılmaz olması. 6. Derslerin pasif, monoton, tekrarlayıcı yöntemlerle işleniyor olması. 7. Beklentilerin fazla olması, öğrencinin akademik açıdan zorlanıyor olması. 8. Öğrencinin ilgi süresini aşan bazı görevler verilmesi. 9. Öğrencinin dikkatinin kolay dağılacağı bir yerde oturuyor olması, pencere yanı, kapı önü, diğer bir dikkat ya da hareketlilik sorunu olan çocuğun yanı. 10. Aşırı kalabalık sınıf mevcudu. İstenmeyen davranışların ortaya çıkmadan önce önlemek için yukarıdaki listenin gözden geçirilmesi ve bu nedenlerin mümkün olduğu ölçüde azaltılmaya çalışılması gerekir. Bu koşullar devam ettiği sürece istenmeyen davranışlar da devam edecek, uygulanan sonuçların pekiştirme, ödül, ceza etkisi yetersiz kalacaktır. Öğretmenle sıcak ve birebir ilişki. Öğretmenle sıcak ve birebir ilişki içinde olmak tüm öğrenciler için önemlidir. Ama dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar için böyle bir ilişki hem akademik başarı hem de uyumlu davranışlar için ön koşul gibidir. Bu öğrenciler kendilerini daha iyi tanıyan, ona sevgisini gösteren bir öğretmenin dersinde sorun çıkarmazken, diğer bir öğretmenin dersinde birçok sorun yaşayabilirler. Aynı dersten çok başarılıyken, daha sonraki yıl başarısız olmalarının nedeni yeni öğretmenle ilişkisinin iyi olmaması olabilir. Öğretmenin çocukla birebir ve sıcak ilişki kurmasını kolaylaştıracak öneriler. 1. Çocuğu kişisel olarak tanımaya çalışmak. Birebir sohbet etme ortamları yaratmak, yemekte aynı masada oturmak gibi. 2. Okul dışında ya da sınıf dışında çocukla karşılaşıldığında ona ismiyle hitap etmek. 3. Öğrencilerin çeşitli etkinlikler sırasında çekilmiş fotoğraflarından bir sınıf bülteni oluşturmak. Bu fotoğraflar spor yaparken, bir hobiyle uğraşırken, oyun oynarken ya da çeşitli ev işleri yaparken çekilmiş olabilir. Amaç çocukların okul dışındaki yaşamları hakkında bilgi toplamak, iyi olduğu alanları sınıfa taşımasını sağlamak ve okul dışındaki etkinlikleri özendirmektir. 4. Olumlu geri bildirim vermek. Bazı çocuklar olumlu bir davranıştan sonra açıkça övülmekten hoşlanırlar ama bazıları bundan rahatsızlık duyabilirler. Bunun yerine hiçbir şey söylemeden sadece omzuna dokunmak, elini okşamak yeterli olabilir. 5. Öğrencinin güçlü olduğu, iyi yaptığı alanları ortaya çıkarmak ve bunları desteklemek, bu alanlarda sorumluluklar vermek. Taklit yeteneği iyi olan bir çocuğa tiyatro kolu başkanlığını vermek, sporda başarılı olan bir çocuktan bir turnuva düzenlemesini istemek gibi. 6. Öğrencilerin güçlerini ve yeteneklerini saptamak. Öğretmen, çocuğun olumsuz davranışlarını yeni bir çerçeveye oturtmanın yollarını örneklendirirken, onun güçlerinin bir listesini de oluşturabilir. Sorun davranışlarını olumlu, yeni bir çerçevede ele almak, sadece çocukların kendilerine bakışlarını değil, aynı zamanda ana babanın ve öğretmenlerin onlara bakışını da değiştirir. Kabulün artması, gelişmeyi ve değişmeyi hızlandırır. Davranışların istenir olunup olmaması yaşa ve koşullara göre değişebilir. Okulda bir öğrenci için değerli olmayan, hatta sorunlara neden olan özellikler uygun bir biçimde ele alınabilirlerse, ileride başarılı olmayı sağlayabilir. Öğretmen biraz da mizahı kullanarak istenmeyen davranışların nasıl olumlu özelliklere dönüşebileceğini çocukla konuşabilir. Aşırı hareketli, enerjik, saatler boyu işleyen, hiç yorulmayan, inatçı, tuttuğunu koparan, kolay vazgeçmeyen, hükmeden, lider ruhlu, hayal kuran, yaratıcı, gözü kara, risk alan, yeniliklere açık, münakaşacı, ikna edici, avukat olabilir, karşı gelen, bağımsız, kendi kararlarını veren, kötü el yazısı, doktor olabilir. Öğretmen çocuğun güçlü yanlarını onunla tartışır ve aşağıdakine benzer bir liste oluşturur. İsim, sınıf, tarih, güçleri, ev, toplum, okul. Güçlü bir lider sorumluluk almaktan korkmaz. Yüksek enerjili, saatlerce çalışan, dirençli, pes etmez. Dostça, yabancılık çekmez. Eğlenceli, neşeli, başkalarını güldürür. Bağımsız düşünür, uyuşmamaktan korkmaz. Mekanik alanlarda becerili, ilgisini çeken bir projede çalıştığında lazer odaklı. Sınıf yönetimi. Davranış sorunlarını önlemenin en temel yolu iyi yapılandırılmış ve destekleyici bir sınıf ortamı yaratmaktır. Yapılandırılmış bir sınıfta kurallar, beklentiler önceden belirlenmiştir ve nettir. Sınıf kuralları. 1. Kuralların seçiminde öğrencilerin katılımının sağlanması iyi olur. Çocuklar konulmasında katkıda bulundukları kurallara daha istekli olarak uyarlar. 2. Olabildiğince az sayıda kural olmalıdır. 3. Kurallar basit ve kısa cümlelerle ifade edilmelidir. 4. Kurallar pozitif cümlelerle oluşturulmalıdır. Öğrencilere ne yapmamaları gerektiği değil, ne yapmaları gerektiği söylenmelidir. Sınıfa girdikten sonra gürültü yapmayın yerine, sınıfa girdikten sonra o ders için gerekli materyalleri çıkarın gibi. 5. Kurallar yazılı olarak ya da resimlerle sınıfın görünür yerlerinde asılı durmalıdır. 6. Kurallara uyum pekiştirilmelidir. Kuralların iyi çalışması için uyumlu davranışlar övülürken, ufak tefek uyumsuzluklar göz ardı edilmeli ya da hafifçe uyarılmalıdır. Uyarmak. Kurallara uymama durumunda ilk yapılacak şey uyarmaktır. Ancak uyarmanın işe yarıyor olması için olabildiğince az kullanılması gerekir. 1. Kuralı bozan çocuğun gözüne bakmak en basit ama en etkili uyarıdır. 2. Öğrenci o sırada öğretmene bakmıyorsa adı söylenip kuralı gösteren resim ya da yazı işaret edilmeli, başka bir şey söylenmemelidir. 3. Sözlü uyarı yapılacaksa sakin ve kararlı bir ses tonuyla yapılmalıdır. Öfke, bağırma, alay, küçümseme olmamalı, çocuğa doğrudan yönelmemeli, sadece ne yapmasının beklendiği ifade edilmelidir. Şimdi yazmaya başla gibi. 4. Uyarı davranışın hemen ardından yapılmalıdır. 5. Çocuğun yanına gidip eline, omzuna dokunmakla da uyarı yapılabilir. Bazı çocuklar dokunulmaya aşırı duyarlıdırlar. Sadece önünde durmak ya da sırasında dokunmak da yetebilir. Teneffüsler, serbest zamanlar, okula giriş çıkış saatleri. Teneffüsler, okul servislerinde geçen süre, okula giriş ve çıkış zamanları, serbest etkinlik saatleri yapılandırılmamış ve en az kontrolün olduğu saatlerdir. Çeşitli sınıflardan öğrencilerin bir arada ve etkileşimin en fazla olduğu saatlerdir. Böyle zamanlar dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sorun yaşama olasılığı en fazla olan zamanlardır. Böyle zamanlar için öğrenci destek ekibi davranış analizi yapıp sorunları azaltacak davranış müdahale planını yapar. Sorunların hangi koşullar altında çıktığının, nasıl başladığının bilinebilmesi için rehber öğretmen ya da başka bir görevlinin gözlem yapması gerekir. Bu gözlemlerden edinilen bilgilerle soruna engel olacak bazı önlemler alınabilir. Sorunların çözümü için çocukla işbirliği yapılmalıdır. Çocuğa oyunlara nasıl katılacağı, arkadaşlarının sataşmalarıyla nasıl başa çıkabileceği, oyunlarda nelere dikkat edeceği gibi konularda araştırmalar yapmak gerekebilir. Bu saatler için çocuklara severek yapmak isteyeceği bazı sorumluluklar, görevler verilebilir. Ders için gerekli malzemeleri hazırlamak için öğretmene yardımcı olmak gibi. Özellikle uzun teneffüslerde spor alanlarının açık tutulması ya da çocukları oyalayacak, rahatlamalarını sağlayacak çeşitli oyunların öğretilmesi sorunları azaltacaktır. Beklentilerin açık ve anlaşılır olması. Yönerge vermeden önce öğrencinin dikkati çekilmelidir. Yönergeler kısa ve basit olmalıdır. Çocuktan tam olarak ne beklendiği sözel olarak ifade edilmelidir. Ne yapmanız gerektiği tahtada yazıyor yerine, matematik testini çıkarın ve ilk sorudan çözmeye başlayın demek daha uygundur. Bir seferde birçok yönerge verilmemelidir. İlk iki adımı verilir, bunlar tamamlanınca sonraki iki adıma geçilir. Yönergelerin farklı duyulara yönelik olarak üç şekilde, sözlü olarak, yazılı olarak ve gösterilerek verilmesi, tüm öğrencilerin anlamasını kolaylaştıracaktır. Yönergenin anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmelidir. Öğrenciden söyleneni tekrar etmesi istenir ya da söyleneni yapması istenir. Bazı öğrenciler söylediğinizi tekrar eder ama aslında ne istediğini tam olarak anlamamış olabilir. Duygusal olarak güvenli bir çevre oluşturmak. Bütün öğrencilerin aynı özelliklere sahip olmadığını kabul edin. Bireysel farkların ve ihtiyaç duyulan değişikliklerin önemini kabul ederek çocukları bireysel ihtiyaçlarına göre eğitin. Öğrencinin entelektüel kapasitelerini ortaya koyan ve benlik saygısını geliştiren eğitici bir çevre yaratın. Sınıf ve okulda öğrencinin özellikleriyle uyumlu değişiklikler yapmak, öğrencinin davranışlarını ve performansını etkiler. Destekleyici bir çevre anksiyete ve stresi azaltır. Öğrencinin öğrenmedeki alıcılığını arttırır. Olumsuz bir okul ya da sınıf çevresi, öğrencinin kızgınlık, engellenme ve stres yaşamasına yol açar. Bu duygular dikkat ve konsantrasyonu azaltır, öğrenmeyi etkiler, hiperaktiviteyi arttırır, benlik saygısını azaltır. Öğrencinize saygı duyun ve saygılı davranışlarınızla öğrenciye model olun. Bir öğrenciye öğretmeni saygılı davranmıyorsa, onun kişisel ve akademik, hatta sosyal başarı deneyimleri daha az olacaktır. Ayrıca öğrencinin saygı ve ilgi duyduğu öğretmenine yardım etmesi için izin verdiğini unutmayın. Öğrencinizin belirtilerine duyarlı olun ve ona empatik yaklaşın. Öğretmen bu belirtilere anlayışla yaklaşmazsa, arkadaşları da olumsuz tepki verme eğiliminde olacaklardır. Öğrencinin sorunu hakkında sınıf arkadaşlarına bilgi vermeden önce kendisi ve ailesinden izin alın. Bilgi verirken kullanılan, o sizlerden farklı anlayışlı davranın türünden ifadeler çocuğun daha fazla dışlanmasına neden olur. Hepinizin kendine ait bazı özellikleri, olumlu ve olumsuz tarafları var. Bunlar için birbirinize yardımcı olup anlayış göstermelisiniz gibi denemelerle çocuğun sınıfça kabul edilmesi desteklenebilir. Öğrencinin davranışlarını kişiliğinden ayırarak değerlendirin. Alışılmamış davranışlarından ötürü kötü, aptal, tembel, çılgın, yaramaz, deli gibi kişiliklerine yönelik nitelendirmelerden kaçının. Arkadaşlarının da bu tip yakıştırmalarda bulunmasına izin vermeyin. Sınıf toplantıları düzenleyin. İlk sınıf toplantısı okulun başlangıcından hemen sonra mümkün olduğu kadar çabuk olmalıdır. Bu karşılaşma, problem çözme mekanizmalarını geliştirmek, kurallara ihtiyacı tartışmak için iyi bir araç olur. Diğer karşılaşmalar, krizler meydana geldiğinde düzenlenmelidir. Bu toplantılarda öğretmen, sınıfın ortamında meydana gelen sorunlarla ilgili olan ve önerilen çözümlere yardımcı olur. Öğrenciyi sınıf arkadaşlarının önünde eleştirmekten kaçının. Bu tutum, diğer öğrencilerin çocuğun yanlış davranışı üzerine odaklanmalarına fırsat verir. Çocuğun performansına yönelik olarak yargılayıcı olmadan, tarafsız ve kararlı doğru bildirimler vermeye çalışın. Yanına öğrenciyle uyumlu bir ilişki sürdürebilecek uygun bir öğrenci modeli oturtmaya özen gösterin. Hem öğrencinin yapmakta zorlandığı şeyleri yapabilen, not alan, görevliliğini tamamlayan, hem de model olup uygun davranışını destekleyerek ona yardım eden biri olmasına dikkat edin. Eğer gerekiyorsa, sınıfın dışında, örneğin kafeteryada, servis aracında onu destekleyecek başka arkadaşlar da görevlendirin. Sınıfta öğrencinin çevresini uygun davranışları olan arkadaşları ile çevrelemeye çalışın. 12. ayrımın sonu, sayfa 165.